Ayrım 14. 10. Bölüm Tahir Bey. Temmuz 97. Pazar. Kapanan kapının ardından baka kalıyorum. Sultan Hanım eğer içmeye devam edersem artık gelmeyeceğini söyleyerek çekip gitti. Tehditlerini ciddiye almalı mıyım? Canı cehenneme. Şişe hala mutfakta. Mutfakla salondaki divanın arası her gün kendimi sınadığım uzun parkur. Elimi dayayıp doğrulmaya çalışıyorum. Parmaklarım derideki büyük kesiye değiyor. Koltukları atmalıyım, duvarları boyatmalı, yeni tablolar almalıyım. Sultan Hanım'ı rahatsız eden sarhoşluğum değil, bence o evin eski halini özlüyor. Gülüyorum, belki de notları hiç okumadığımı söylememe öfkelendi. Telefon çalıyor, Ferda ise açmama gerek yok. Nasılsa benimle konuşmayacak. Sadece sağ olup olmadığımı kontrol ediyor. Tıpkı bir zamanlar halamın babasını kontrol ettiği gibi. Aslında beni değil, kendini merak etmeli. Bunu en az 10 kere söyledim ona. Telefonu yine de açıyorum. Ferda değil, Adnan arayan. Paranın son taksidini de aldığını söylüyor. Teşekkür edip gülüyorum. %19 kazanmayı beklerken sadece %30 kayıpla kurtulduğum için mutluyum. Bu öykü sona erdiğinde bu evi terk edeceğim. Canım içki istiyor. Kalkabilecek miyim? O akşamüstü Ferda'nın özür dileyen telefonundan sonra oyalanmadan evden çıktım. Havaya benzemeyen kentin rengini soldurarak sonbaharı vurgulayan bir grilik vardı gökyüzünde. Kış hala uzaktaydı. Yağmurlar kışı geciktiriyor. Böyle düşünüyordum. Sağda güney kanadının önünde huzursuz balık sürüsü gibi ileri geri sallanan tehditkar bir kalabalık toplanmıştı. Ne olup bittiğini anlayabileceğim kadar yaklaştım. Topluluk uzaktan göründüğü gibi tek parça değildi, ikiye bölünmüştü. Sayıca fazla olan ve daha saldırgan görünen grubun başında birkaç gün önce en üst kattaki yönetim bürosunda gördüğüm o tıknaz adam vardı. Avaz avaz bağırdığından olacak boynundaki damarlar içinden basınçlı su geçen hortumlar gibi şişmişti. Daha dikkatli bakınca yönetim bürosunda ona verdiğim fotoğrafların bana ait olmadığını söyleyen o teneke adamı da fark ettim. Karşısındaki grubu filme aldığı bir kamera vardı elinde. Küçük grubun önünde ise iri yarı yüz atları belirsiz genç biri göze çarpıyordu. Bağırmıyor, elini kolunu sallamıyordu bu genç adam. Ama hareketsizken bile duruşunda liderlere has otoritenin izleri belirgindi. Onun önceki gece merdivenin dibindeki sesin sahibi olduğunu düşündüm nedense. Tartışmanın ana nedeni güney kanadındaki çatlaktı tabii. Ama bugünkü konuyu sokağı çınlatan gürültüden dolayı anlamak mümkün olmadı. İki tarafta ötekinin söylediklerini dinlemeden birbirine meydan okuyan iki maymun sürüsünü hatırlatan bir biçimde sanki daha çok ses çıkaran kazanacakmış gibi aralıksız bağırıyordu. Sinirli kalabalıkların yaydığı, insanı içine alıp yutan o esrarlı çekim gücünden uzak durmaya çalışarak bir süre bekledim. Giderek daha da grileşen havadaki oksijeni almakta zorluk çekiyordum. Sonra ince ince yağan yağmurun altında ışığı, geçmişi ve çatlak tartışmalarını geride bırakarak sıra selvilere çıktım. Yağmur sokakları yıkamış, insanları eritmişti. Kentin efendiliği sağa sola su ve çamur sıçrata sıçrata, karıncalar gibi arada durarak, kesik ama hızlı ataklarla hareket eden arabalara kalmıştı. Nejat bürosunda yalnız değildi. Yanında beyaz sakallı, çok zayıf, kamburu çıktığı için de iyice yaşlı görünen bir adam vardı. Kızıl saçlı, yüzü çillerle kaplı, yaşı belirsiz kadın karşısında oturuyordu. İyice koyulttukları, üçünü de çevrelerinden ayırıp içine hapseden bir tartışmanın ortasındaydılar. Nejat ancak omzuna dokunduğumda farkıma vardı. Tanışmamız kısa sürdü. Erkek Fransız, kadın ise İngilizdi. İki gazeteci. Bir süre hep yaptığım gibi katılmadan konuşmaları dinledim. Fransız kırık burnuyla gazeteciden çok eski bir tüy sikleti andırıyordu. Garip bir aksanla konuştuğu İngilizcesiyle güney kanadındaki çatlağın dışarıda uyandırdığı ilgiden söz etmekteydi. Fransa'dan buraya sırf bu konuyla ilgilendiği için gelmesi şaşırtıcıydı. Sözleri anlaşılır, mantıklı, hatta ahlaki sayılabilirdi. Ama gizlemeye çalışmadığı bir küçümsemeyle de yüklüydü. Belki Nejat farkında değildi ama ben küçümsemeyi ne kadar gizli, belirsiz olursa olsun duyumsama yeteneği kazanmıştım. Işık bu konuda eşsiz bir belletmen sayılırdı. Garip olan adamın kırık dökük acınası bedeniyle çelişen küçümsemesi değil, Nejat'ın adamla aynı fikirdeymiş gibi onu sessizce hiç karşı koymadan dinlemesi, neredeyse o küstah küçümsemeyi hak eden uysallığıydı. Bu nedenle hem adamın hem de kadının sorularına kaçamak cevaplar verdim. Yarım saat sonra da gittiler. Nejat'la kalınca düşüncelerimi söyledim. Özellikle de Fransız hakkında. Bunun üzerine Nejat adamın geçmişini anlatmaya koyuldu. Fransız 1973'te Şili'de daha 18 yaşındayken juntanın cellatları tarafından işkenceden geçirilmişti. Zayıflığının yüzündeki kırıkların nedeni buydu. 18 yaşındaki bir Fransız Şili'de ne arıyordu? Gecekondularda seçimden önce Allende'nin söz verdiği gibi süt dağıtmaya gitmişti oraya. Süt mü dedim? Nejat üzünle başını salladı. Sosyalizm en çok buydu ona göre, küçük çocuklar ve yoksullar. Nejat sonra izin istedi birkaç dakikalığına. Ünlü belgeseli için sanat yönetmeninin çektiği fotoğraflara bakması gerekiyordu. Onu bekledim. Verecek önemli bir haberi vardı. Yıllardır tanıdığım yüzü böyle söylüyordu. Gerilmiş kaşlar, aşağıya sarkmış dudaklar, anlamsız, iyice yoksullaşmış bir yüz kısaca. 5 dakika sonra içkimi uzattı. Onun ilk, benim ise 5. kadehimdi. Zinet Hoca seni görmek istiyor. Bir süre sözünü ettiği kişinin kim olduğunu kavrayamadım. Çünkü Zinet benim için hocadan başka bir şeydi. Dün, belki de evvelsi gündü, her neyse unuttum. Beni aradı. Hastaymış, seni görmek istiyormuş. Nejat şaşkınlığımı fark edince sanki gecikecekmiş gibi konuşmasını çabuklaştırdı. Birkaç ay önce seni görmek için evine gelmiş, bulamamış. Çünkü ona tarif edilen dairede bir başkası oturuyormuş. Bir başkası? 3 ay önce Temmuz ortalarında tatildeyken beni görmeye gelen, bulamayınca yönetim bürosuna giden kadın. Dosyadaki fotoğraflarını göstermişler. Zinet Hoca o dairede oturanın başkası olduğunu fark etmiş. Adresi Faruk'tan almış, küfredip duruyordu. Fotoğraf. Hemen bir saat önce güney kanadının kapısında film çekerken gördüğüm o metalik sesli adamı hatırladım. Saçmalık dediğim şey bir başkasının ağzından doğrulanıyordu. Yine üstünde durmaya niyetim yoktu. Nejat düşüncelerimi böldü. Sesinde yersiz bir sertlik vardı. Seni neden görmek istiyor? Omuzlarımı kaldırdım. Sekreter arayanın Zinet Hoca olduğunu söylediğinde öyle şaşırdım ki, o hep faşistlere yakındı değil mi? Faşist ya da komünist, tanımların benim için önemli olmadığını bilirdi Nejat. Cevap vermedim. Düşüncelerim fotoğraflardaydı. Hemen bir açıklama buldum. Zinet'in zayıflamış belleği ona oyun oynamış, Faruk hasta olduğunu söylememiş miydi zaten? Saat 10'a doğru soruların, kısa cevapların, sessizliğin ardından söküneden anıların çağırdığı, geçmiş, sigara dumanı gibi darmadağınık üzerimize çökünce kalktım. Çıkışta sekreterin yanında Ayhan'la karşılaştım. Yüzünde en az 3 günlük sakal vardı. Kızınkine gelince onunki allak bullaktı. Ayhan askerlik anılarından söz etmiş olmalıydı. Kızın yeşil saçları, teninin esmer olmasından belki de, şaşkınlığını iyice öne çıkarmıştı. Ayhan beni görür görmez içten bir sevinçle sekreterin yanından neredeyse sıçrayarak önüme geldi. Selam. Selam deyip uzattığı eli tuttum. Dostça ama gitmeme izin vermeyeceğini daha baştan haber veren bir biçimde güçlü parmaklarıyla kolumu kavramıştı. Nejat abi bana bir oda verdi. Nedense Nejat'a enişte demiyordu. Pekala dedim, görelim şu odayı.
Odası koridorun sonundaydı. İçeri girer girmez burasının büroya değil hücreye benzediğini fark ettim. Odada hiç pencere yoktu. Ayhan ben böyle istedim dedi. Penceresiz yeri savunmak daha kolay. Sonra güldü. Şaka şaka. Şaka yapmadığına emindim. Gösterdiği yere oturdum. O küçük masanın arkasına geçti. Masanın üstünde toplu bir tabanca ile bir kasatura vardı. Duvarda günlerin üstüne çarpı atılmış büyük bir takvim göze çarpıyordu. Ayhan takvime baktığımı fark edince, Bingöl'de hiç şafak saymadım ben dedi. İnan saymadım. Sonra sustu. Neden burada saydığını söylemekten vazgeçmişti. Aslında Bingöl'ü sevdim. Galiba eninde sonunda oraya döneceğim. Uzattığı sigarayı geri çevirdim. Bu kez masanın yanındaki alçak komodinin üstünde duran konservelerden birini kaldırdı. Ton, Dardanel. Yine başımı salladım. Yapma, bu reddedilir mi? Dağlarda en iyisi budur. Biz hala bunu yiyoruz. Biz... Evdeki dedi Ayhan biraz bekledikten sonra gizli bir bilgiyi açıklarmış gibi rahatsızdı. Ona göz kulak olmaya yemin ettim. Şaşılacak kadar kısa bir sürede gözleri yaşardı. Sanki biri göz pınarlarındaki çeşmeyi açmıştı. Çünkü o el bombasının üstüne atladı. Kaleci Rüştü gibi. O olmasaydı ben şimdi... Eliyle havayı gösteriyordu. Cehennemdeydim. Beni cennete değil cehenneme gideceğine inandırmaya kararlıydı. İşte o kararlılıkla başını salladı. Bacakları koptu zavallının, anladın mı? Ona mutlaka bir iş bulmalıyım. Tanıdığın iyi bir avukat vardır belki. Belki dedim, hangi konuda? Konu mu? İstediğim kanunları bilmesi, yani... Yine sustu, giderek daha çok hücreye benzeyen odadaki sessizlik, aniden çöken karanlığı andırıyordu. Hala ağlıyordu, az sonra bunun onun için gülme kadar olağan olduğunu fark ettim. Hangi kanun olduğunu söylersen... Birden bağırmaya başladı... Kimse ayakları yok diye iş vermiyor herife. Oysa bize kanunda yeri var dediler. Mehmet'e iş bulmalıyım anlıyor musun? 5 dakika kadar bağırdı. Bağırmaktan vazgeçmeyince kalkıp Nejat'ı çağırdım. Ayhan öfkeden daha çok çaresizlikten çıldırmıştı. Dışarıda hava kararmaya yüz tutmuş, yağmur da dinmişti. Ayhan'ın naralarını, Şili'de yüzü dağıtılan Fransızı, Zinet'i, komünistleri, faşistleri geride bırakarak ağır adımlarla yürüdüm. Henüz kurumayan ıslaklık sokakların yüzeylerini, sırları dökülmüş, kenarları kırık aynalara çevirmişti. Serinleyen havayı yararak Taksim'e çıktım. Gökyüzü ve etraf griydi. Sigara içiyor olsaydım bir tane yakardım. Yine de yakacakmış gibi durdum. Zinet bunca yıldan sonra beni görmek istiyordu. Oldukça garipti bu. Sigarayı atıp yürüdüm. 15 dakika sonra binaya vardım. İki girişin de önü boştu. Öğleden sonraki çatışmadan ve haftalardır süre gelen gerginlikten sonra bu oldukça şaşırtıcıydı. Kapıların önündeki ışıklarda her zamankinin aksine yanıyordu. Sanırım biraz bu aydınlık, biraz da bitirdiğim kadehler adımlarımı güney kanadına yönlendirdi. Yerdeki su birikintilerinden yansıyan gölgem yol gösteriyormuş gibi ben yürüdükçe önümde uzuyordu. İçimde bana ait ama benden bağımsız hareket edebilen bir şey, benden önce çevreme bir ağ gibi dokunan gizin merkezine ulaşmak istiyordu sanki. Doğru yöne ilerliyordum. Bu gizemli olayları başlatan ışığın ölümü hakkında bilgi alabileceğim tek kişiye doğru. Kapıya yaklaştıkça önümde bana rehberlik yapan gölge giderek küçüldü. Sonra değişen ışığın kaynağına uyarak bu kez arkamda sürüklediğim uzun bir lekeye dönüştü. Tehlikeye yaklaştıkça içimdeki benden bağımsız o şey, bu kez de o gizli merkeze gitmemek için, ayak sürüyordu sanki. Girişte akşamları gizlendikleri yerden kapıyı kontrol eden gönüllü nöbetçiler bu gece ortalıkta görünmüyorlardı. Merdivenleri çıkıp önce sahanlığa, sonra soldaki koridora girdim. Önümdeki uzun, yer yer karanlığa bürünmüş dehlize benzeyen boşluk, yoğun, o güne kadar hiç duymadığım keskin bir kokuyla kaplanmıştı. Kendi kabuğumun üstüne bükülerek kokan karanlığa doğru ilerledim. Ayak seslerim kişiyi ana rahmi gibi iten değil, sevgili gibi içine alan koridorda yankılandı. Tanımakta güçlük çekmediğim ses tarafından uyarılıncaya kadar yürüdüm. Doran! Onu ilk kez yakından görecektim. Durup gizlendiği yerden çıkmasını bekledim. Yanılmamıştım. Birkaç saat önce küçük grubun önünde gördüğüm o genç adamdı sesin sahibi. Yapılıydı, ne dosttu ne de düşman, garip olan yüzüydü. Başının ön tarafı yokmuş gibi bomboştu. Bakışlarına da yansıyan bu boşluk duygusunu gözlerinin küçüklüğü uyandırıyordu. Bunu ancak kirpiklerini hiç kırpmadığını fark ettiğimde kavradım. Yaklaştı. İşaret edince kollarımı kaldırdım. Ustaca yapa yapa alışkanlık kazandığını belli eden bir çabuklukla üstümü aradı. Gelin. Onu izledim, hafifçe yaylanarak bıçkınca bir yürüyüşü vardı. Sağdaki normal birkaç daireden sonra kapısı güçlendirilmiş bir girişe kadar ilerledik. Kapı şifreye benzeyen karmaşık vuruşların ardından açılınca önümdeki iri genç adamın peşinden içeriye girdim. Tavırları arkasındaki ziyaretçiye az sonra bir hükümdarın huzuruna kabul edileceğini haber verir gibi uyarıcı ve törenseldi. Girişte sağdaki küçük odaya götürüldüm. Hükümdarı beklemem gerekiyordu. Kapı arkamdan kapanınca ne zaman dar ve kapalı bir yere girsem hemen ortaya çıkan o anlamsız kararsızlıkla kala kaldım. İçine tıkıldığım yer görünüşte bekleme odası gibi düzenlenmişti. Duvarlara asılmış fotoğraflarda acı çeken yüzler, dikenli tellerin arkasından odaya hüzünle bakan iri, kederli gözler vardı. Tavandan aşağıya sarkan kablonun ucundaki çıplak lamba, odayı aydınlatmaktan çok nem gibi her yere sinen karanlığı kırmaya çalışıyordu. Yanda tavana kadar yükselen ahşap raflar odayı daraltmış, sevimsiz bir kütüphaneye dönüştürmüştü. İnsanı çabucak ele geçiren, rahatsızlığı daha da sevimsizleştiren iki eski koltuk vardı ortada. Aralarına yerleştirilen üstü sigara yanıklarıyla delik deşik olmuş sehpanın üstünde rastgele bırakıldığı belli olan birkaç kitap göze çarpıyordu. Ortadaki ince kitabı aldım. Tahir Bilir, Hücreler ve Karanlık. Bu kitaptan söz edildiğini hatırlıyordum. Tutukluluk günlerini anlattığı kitap yurt dışında çok yankı uyandırmış, bir anlamda Tahir Bey'e özgürlüğünü kazandırmıştı. Orada güneş batmıyor, gece doğuyordu. Işık var olmuyor, karanlığın içinden daha koyu, acımasız yeni bir karanlık çıkıyordu. Hiç gündüze rastlamıyorduk. Sadece geceyi izleyen yarı aydınlığa ilişkin belirtiler vardı. Hükmeden, cezalandıran ya da bağışlayan hep karanlıktı. Doğu ile batı ayırt edilmiyordu. Çünkü yeryüzünden ışık kaybolmuştu. Her yere, her şeye, en çok da zamana, kuzeye ait o geniş, kalın, katı bir karanlık egemendi. Yemiyor, içmiyor ve uyumuyorduk. Karanlıkla gelen en korkutucu yitiriş ise belleklerimizdi. Her şeyi unutuyor, hiçbir şeyi hatırlamıyorduk. Düşünerek ya da severek değil, artık görmeden inanıyorduk. Anlamıyor, kavramıyor ve sormuyor, sadece karanlığın izin verdikleriyle yetiniyorduk. Kitabı içinden yayılan karanlık ismiş, elimi kirletecekmiş gibi sehpaya bıraktım. Tedirgin edici olan Tahir Bey'in satırları değil, Faruk'un girmeme izin vermediği o mahzenlerin anısıydı. Bende kalan, korku salan anılardan söz ediyorum. Aslında yönlerin yitirildiği, gün ışığının ve gündüzlerin kaybolduğu yerlerden uzakta değildim. O koyu, acımasız karanlık, 10 ay boyunca içinde oturduğum, güldüğüm, baştan çıkaracağım kadınlarla ilgili planlar yaparak nöbet tuttuğum odadan 5-6 kat aşağıdaki bir mahzendeydi. Ama o karanlığın koyulaşmasında benim bir suçum yoktu. Hiçbir şeyin sorumlusu değildim. Işık yıllar önce aynı sözleri ona yinelediğimde gülerek Dostoyevski'ye ait olduğunu sandığı sözleri kulağıma fısıldamıştı. Her birimiz, herkese karşı, her şeyden sorumluyuz. Sonra Dostoyevski okuyup okumadığımı sormuş, okumadığımı söyleyince küçümsemesini kristal gibi ortaya çıkaran bir gülümsemeyle susmuştu. Dostoyevski'ye eşdeğer bir vicdanım olmadığı için sorumlu tutulmak ya da bana ait olmayan bir kavganın vicdani yükünü taşımam anlamsızdı. Bu düşünce beni biraz olsun rahatlattı. Yine de tekrar kitaba uzandım. Geçmeyen vakit suçsuzlukla ilgili kararlılığımı eritiyordu. Hücrelerde zaman geçmez, donmaz da, sıvılaşır. Tıpkı su gibi, sonra adım adım bir bardağı doldurur gibi hücrenin tavanına kadar yükselir ve insanı boğar. Ne zaman suyun üstüne çıkmaya çalışsanız hep şimdiki zamanda uyanırsınız. Hücrelerde karanlık gece gibi yukarıdan inmez, tersine ağacın öz suyu gibi yerden bacaklarınıza tırmanır. Orada hep bir insanın payına düşebilecek karanlıktan fazlası olur. Yaratılış anını hatırlatan, inancımızı pekiştirmeyen ve fakat sınayan tanrısal bir karanlıktan söz ediyorum. Yan yana dizilmiş hücreler direnişimizi birbirine bağlayan düşsel zincirin halkaları gibiydi. Ancak ne yazık ki bazen hücrelerden birindeki yoldaşımız öldüğünde direnişimiz geçici olarak kopardı. Onu zafer türküleriyle uğurlarken direniş zincirini bu kez daha büyük bir düğümle yeniden oluştururduk. Bu zincir bir tek halka, bir tek yoldaş kalıncaya kadar sürdü. İşte ben o zincirin geride kalan son halkasıyım. Kitabı geri bırakırken ilk sayfada 14 yıl önce bulunduğum odadan 6 kat aşağıdaki bir hücrede atılmış uzun çığlığı çağrıştıran giriş cümlesi kulaklarıma erişti. Ey sen büyük haydut, acımasız hırsız, ey sen hayatımızı yok eden, ey zaman! Zaman? Kolumdaki saate baktım. İçeriye alınalı neredeyse 15 dakika olmuştu. Bekletilmemin bir amacı olmalıydı. Kesin bir bilgi değil, nemli boşluğun kesinleştirdiği bir kuşkuydu bu. Eğer yanımda sigara olsaydı birazdan ayaklarıma yabani otlar gibi sarılacağından kuşkulandığım karanlığa karşı koyabilirdim. Kapı 10 dakika sonra açıldı. Eşikte 3 kişi vardı. Üstümü arayan genç adam ve biri bir kadına ait 2 yeni yüz. Yüzlerine pek bakmadan aceleyle odadan dışarıya çıktım. Tahir Bey'i dipte salonla yanındaki odanın birleştirilmesiyle oluşturulan çok geniş bir boşlukta ayakta Fransızca yayın yapan bir radyo istasyonunu dinlerken bulduk. Yanımdaki yüzü olmayan genç konuşmaya davranınca susmasını işaret etti. Arkasındaki geniş duvara neredeyse bütün yüzeyi kaplayan büyük bir dünya haritası asılmıştı. Yaklaşınca Fransa kıyılarından başlayıp Güney Amerika'nın güneyinden geçerek Pasifik Okyanusu'na uzanan elle çizilmiş kırmızı bir hattı seçtim. Radyodaki serüvenlerle aşınmış yaşlı ses susunca Tahir Bey haritaya yaklaştı ve çizgiyi birkaç santim daha uzattı. Tahir Bey okyanustaki işini bitirip geri döndüğünde yüzünde beni tanıdığını ele veren hiçbir kıpırtı yoktu. Dördümüz de onu dinlemeye hazırlandık. Bizi bekletmedi. Dünyanın etrafında tek başına sürdürülen yelken yarışıydı haritada izlediği. Gözlerine bakınca uzak okyanusların serin rüzgarlarıyla karşılaşmışım gibi ürperdim. Haritanın önündeki adam burada, karşımda değil, orada Pasifik'te bir yerlerdeydi. Sıkmam için elini uzattı, rüzgar o zaman dindi. Yıllar yüzünde ütü izini hatırlatan derin bir çizgi oluşturmuştu. Sizinle günün birinde tekrar karşılaşacağımızı biliyordum. Bunun kader değil, aynı yöne akan suların elinde sonunda bir ırmakta buluşması gibi bir zorunluluk olduğunu hissettim hep. Seçtiği sözcükler ve sözlerine eşlik eden tavırları, bütün aşırı dramatikler gibi buram buram bireysellik kokuyordu. Ama karşısındakinde istediği etkiyi uyandırdığını kabul etmeliydim. Elini bıraktım, ünlü ve köklü oldukça zengin bir ailenin tek çocuğu olduğunu, Faruk işkence yapmak için onu tabutluğa götürdüğünde masada unuttuğu dosyasından öğrenmiştim. Ama o daha 15'ine gelmeden babasıyla, çok geçmeden kullanmaktan vazgeçip terk edeceği soyadından başka ortak bir noktası olmadığını keşfetmişti. sertleşip kemikleşmiş bireyselliğinin kökleri kötü bir miras gibi reddettiği babasına kadar uzanıyor olmalıydı. Aynı binada yaşıyoruz dedim. Tahir Bey bakışlarını yanındakilere çevirdi, gözleriyle teşekkür edebiliyordu. Kız ve kısa boylu genç konuşmadan geriye dönüp törensel bir tavırla huzurdan ayrıldılar. Yüzü olmayan iri yarı genç yanımızda kalmıştı. Koruyucu küçücük gözlerini hayran olduğu adamın üzerinde tutarak her an kendisine yöneltilebilecek bir isteği karşılamaya hazır kımıldamadan bekliyordu. Çok garip, binada kalan herkesin fotoğrafına bakmıştım. Gördün mü, atlamışız. Tahir Bey elini bağışlayıcı bir tavırla yanımdaki yüksek omza koymuştu. Belki yönetimin bürosunu tekrar ziyaret etmem gerekecek Veysel. Yana döndüm. Genç adamın yüzündeki boşluk adıyla birlikte dolu vermişti. Kırpmadığı küçük gözleri hala Tahir Bey'in üstündeydi. Aynı büyük serüvenin içinde yer alanlara özgü yoldaşça bir yakınlık. Bakışlarında bu vardı. Yine de ziyaretinizin bir amacı olmalı. Vardı ama ben ışıkla ilgili öğrenmek istediklerimi bir kenara bırakıp apartman yönetiminin rahatsızlığını iletmekle yetindim ona. Tavrım dostçaydı. Söylediklerime pek aldırmış gözükmeden bir süre yüzüme baktı. Söylemediklerimi keşfetmeye çalıştığını hissettim. Elini uzattı. Birlikte onlarca irili ufaklı çerçevelenmiş yazının asıldığı karşı duvara yürüdük. Bakın. İşaret ettiği tabelaya baktım. Einstein'ın 1947'de söylediği sözler çerçeveye alınıp duvara asılmıştı. Gerçekten değerli olan her şey kaynağını insanlara ya da nesnel konulara duyulan sevgi ve bağlılıktan alır. Benim için bugünkü en nesnel konu. Biraz bekleyerek vurguladı. Binamızdaki çatlak, çatlağı yani gerçeği inkar edemem. Sonra tadına bakmak istiyormuş gibi kahkahasını damağında bir süre ezerek güldü ve elini dostça sırtıma vurdu. Nazilerin başına atılan en güzel, en anlamlı taş Einstein'dır. Dipnot, Einstein bir taş demektir. Yazar burada kelime oyunu yapıyor. Eliyle üst katı gösterdi, yine keyifle gülüyordu. Sizinkilerin başına ya da payına düşen de benim. Sözlerini bitirince kimsenin zekasıyla boy ölçüşemeyeceğini bilen birinin o kendinden emin tavırlarıyla geri dönerek yeniden okyanus rüzgarlarının estiği duvarın önüne yürüdü. Bizi değil sadece onu etkileyen gizli bir çekim gücü vardı o haritada. Ben de baktım. Boşuna olduğunu bile bile onu ikna etmekten çok kendimi rahatlatmaya yarayacak sözleri araştırdım. Onun yazdığına emin olduğum bildirileri kastederek çatlak söylenildiği kadar derin değil, bu abartılıyor dedim. Hangi binada böylesi ortaya çıksa oturanlar tamir etmek isterler. Sözlerim onu yatıştıramadı. Abartma, daha iyi kavranması için gerçeğin üstüne tutturulan merceğe benzer. Abartma büyütür ama hiçbir şeyi yoktan var edip yaratamaz. Büyütülebilen, unutmayın, var olandır. Onu 10 yıl hücrede tutan güce şimdi böyle meydan okumak başını döndürüyor olmalıydı. Var olandır derken yüzü öyle bir ateşle yanıyordu ki yakınında olup gözlerini bir çift meşaleye döndüren o güçten etkilenmemek olanaksızdı. Çevresindeki gençleri büyüleyen iksiri bu meşale tutuşturuyor olmalıydı. Faruk'tan söz etmeden Faruk'u anlatmaya çalıştım Tahir Bey'e. Beni sakin bir tavırla dinledi. Sözlerimi korkması gerektiğini ima ederek bitirince bir kol boyu uzaklıkta beni kollayan Veysel öfkeyle omurdandı. Hocam kimseden korkmaz, o cesurdur. Tahir Bey'i babası sanıyordu. Kesindi bu. Haritanın önündeki yorgun adama baktım. O da bir oğul edindiğinin farkındaydı. Cesaret nedir? Tahir Bey sorunun cevabını kimden istemişti? Veysel'le birbirimize baktık. Cevabı Tahir Bey verdi, kendini cevaplıyordu. Cesaret korkuya verilen içgüdüsel karşılıktır. Sonra bizi küçümsediği cesareti ve çatlağı unutup haritaya döndü. Onu anlıyordum. Benliği açık denizde bir yelkenli gibi ilerleyen o kırmızı hattın ucundaki toplu iğneyle okyanusa demirlenmişti. Bu yüzden geriye, bu salona dönemiyordu. Bir ara ona ışıktan söz etmeyi düşündüm ama okyanuslara has o hükmedici, her şeyi örten, sadece dalga sesiyle bölünen geniş sessizlik kararımdan vazgeçirdi beni. Şimdi haritanın önündeki bu ufak tefek, yorgun adamın dinleyenleri köleye dönüştüren zihinsel tahakkümüne kaynaklık eden gücünün gizini kavruyordum. O aslında bir yansıtıcıydı. Yüzeyini tedirgin edici kişiliğinin, sırrını ise keskin zekasının oluşturduğu tuhaf, sihirli bir ayna. Kararlılığımız, kendimize duyduğumuz güven ona çarpıp yansıdığında gerçekler görüntüsünü korusa da özünü yitiriyordu. Görüntü aynıydı ama görüntünün özü tıpkı sağ elin aynada sol el olarak görünmesi gibi ters yüz oluyordu. Evet, hepsi buydu dedim. Sizi uyarmak istemiştim. Böyle deyip ona baktım. Yüzü kararsız bir sıkılganlıkla asılmıştı. Geleceği düşünüyor olmalıydı. Ama orada, belirsiz gelecekte pek oyalanmadan yeniden zamanımıza döndü. Herkesin en az bir seçeneği vardır. Hiç olmazsa kendisi konusunda. Kendimizi seçebileceğimiz kanısındayım ben. Beklemeden neyi seçtiğini söyledi. İnsanlığın insanlar üstündeki hakkı, insanın bireysel haklarından daha önemlidir. İşte ben buna inandım. Bu yüzden sonumu korkmadan karşılamaya hazırım. Söylediklerini anlayıp kavramama yetecek kadar bekledikten sonra haritanın önünden ayrılarak yanıma geldi. Duvarın önünde sonsuza kadar kalabilirdi oysa. İstemeye istemeye devam edeceğini biliyordum. Öyle de oldu. Kulaklarımızı dolduran madeni, alaşımlı bir sesti. Nikahta tanıktınız değil mi? Görünüşe bakılırsa tanıklığınızı hala sürdürüyorsunuz. Gözleri ölmüş, bayatlamış balığınkilere benziyordu. Birileri, hepimizin bildiği birileri beni öldürmeyi planlıyor ve siz de olup bitene tanıklık ediyorsunuz. Ama o kadar. Her şeye tanıksınız ancak konuşmuyorsunuz. Aslında tanıktan çok seyircisiniz. Kenara çekilip sadece seyrediyorsunuz. Hiç taraf tutmadığınıza da eminim. Başımı salladım. Onu onaylayıp onaylamadığımı ele vermeden. Tahir Bey kendinin rol almadığı gülünç bir oyun seyrediyormuş gibi keyiflenmişti. Oysa bu baş rolünü onun oynadığı bir dramdı. Veysel de ona katılmaya hazırlanıyordu ama Tahir Bey'i duyunca hemen gülmekten vazgeçti. Tanrı'yla bir akrabalığınız var mı? Böyle bir soruyla kim karşılaşsa şaşırırdı. Ben de çok şaşırdım. Kekeleyerek nedenini sordum. Çünkü Tanrı da sizin gibi yansızlığa çok önem verirdi ondan, dedi Tahir Bey. Trajik tavırlarla iki kolunu da havaya, sanki varlığına inanıyormuş ve yerini biliyormuş gibi Tanrı'ya doğru kaldırarak tiradına devam etti. Tanrı insanla annesinin babasının sayısız sevişmesi arasında bir kez ilgilenerek ona can verir, yaşayacağı zaman aralığını seçer, sonra da onu tamamıyla unutur. Hayatı boyunca yansızdır, tıpkı sizin gibi. Görmeden, görse bile ayırt etmeden seyreder. Sizi tekrar hatırladığında ölme vaktiniz gelmiştir. Tanrı'ya duyduğu tepki, öfke, küçümseme ne derseniz deyin öylesine yoğundu ki içinde bulunduğumuz yerdeki hava ikisi arasında ezilmiş yok olmuştu. Üçümüz de bir süre soluk almakta zorlandık. Faruk'a, üst kattaki yöneticilere hak vermemek mümkün değildi. Bu gezegenin üstündeki hayatlar, düzen ve tek tek hepimiz için büyük bir tehlikeydi karşımdaki adam. Eğer izin verilirse Tanrı'yı yok edip varoluşumuzu anlamlı kılan her şeyi ortadan kaldıracaktı. Tanrı'ya inanıyor musunuz? Akraba olmadığımızı anlamış mıydı? Tahir Bey cevap vermemi beklemedi. Yere düşen bir taş gibi kendi başınaydı artık. Sizi bilmem, ben zaten inanmazdım sonra. Sonra o hücredeki yerden ot gibi boy atan karanlıkta son şüphe kırıntılarım da yok oldu. Yok oluşun sonunda keşfettiklerini sabırsızlıkla ekledi. Tanrı avcıdır, acının sonuna gidip pusuya yatar sabırla bekler. Yenilmiş, boyun eğmişken ele geçirir seni. Asla yardım etmez, sadece seyreder. Tanıktır bir anlamda, tıpkı sizin gibi. Öfkesi konuşmasını uzattıkça giderek emin oluyordum. Bu bedeni küçük, öfkesi okyanus kadar büyük adam kesinlikle daha önce sözüne ettiği o karanlık hücrede ölmüştü. Karşımdaki ayakta durmayı becerebilen cesediydi. Eğer Tanrı o hücreleri biliyorsa asla masum değil, bana inanın. Bir bıçak gibi kesin ve inandırıcıydı sözleri. Çünkü şimdi öfkelendiği, reddettiği Tanrı'nın sesiyle konuşuyordu. Cinsiyeti yoktu bu sesin. Ellerimi kaldırdım. Tanrı'yı değil, kendimi savunuyordum. Ben size yapılanları hiç onaylamadım. Ama o onayladı. Faydasızdı. Öcünü Tanrı'ya inananlardan almaya kararlıydı. Yanılmadığımı Tanrı'ya eş bir öfkeyle bağırınca anladım. Tekrarlıyorum, Tanrı hiç masum değil. O en büyük mucit. Kötülüğü, acı veren onca şeyi ve en nihayet insan muhayyilesini o icat etmedi mi? Umutsuzlar, suçlular, zina yapanlar, kötüler, katiller ve tabii inançsızlar. Bunlar olmasa Tanrı işsiz kalır. İşte bu yüzden Tanrı günahkarlarla sevinir ve kullarını günaha teşvik eder. İşkence de bir günahtır. Sizce de öyle değil mi? Sözlerinin burasında sustu. Soluğu kesilmiş gibi. Veysel onu tutmak ister gibi ileriye çıktı. O zaman karşımdaki yüzü aşınmış, gözleri bayat balığınkileri andıran bu adamın beni en az Faruk kadar korkuttuğunu fark ettim. Veysel onu haritanın önüne götürünce Tahir Bey yitirdiği soluğunu Pasifik'te esen rüzgarlarda bularak doğruldu. Alaşımlı sesi eriyip yumuşamış, boşaltıldığı kabın şeklini alan kıvamlı bir sıvıya dönüşmüştü şimdi. Yargılıyorum, bütün yaptığım bu. Eğer Tanrı bizi yargılıyorsa biz de onu yargılayabiliriz. Gereken sadece alt üst etmek, onun düzenini yatsımak. Geniş, kalın ama insanda saygı uyandıran bir sessizlik izledi sözlerini. Sanki bir tapınakta kutsal bir varlığın huzurundaymışız gibi sustuk. Düşündüğümden de çok acı çekmiş olmalıydı. Böylesine şeytansı bir öfkeyle ancak sonsuz, Tanrı'dan kaynaklanan bir acı neden olabilirdi. acının aslında tanrısal bir terazi ya da ayraç olduğunu söylediğini hatırlıyordum Işık'ın. Acı sıradan insanları, duvarlarını hiçbir zaman aşamayacakları, kine, beyniyle vicdanı birbirine bağlı olanları ise tanrıya tutsak eder. Tahir Bey'in tanrısı ise gerçeklerdi, duvara çerçeveletip astığı gerçekler. Gerçeklerle kurduğu akrabalığı çözmüştüm. Belki bu yüzden sizi anlıyorum dedim. Sözlerimi duyunca ona izni olmadan dokunmuşum gibi irkildi. Sonra o ünlü küçümsemesi ufka yayılmış bir aydınlığa benziyordu. Belirsiz bir tebessüm iliştirdi dudaklarına. Anlamadığımdan onu bütünüyle, sadece benim değil, hiç kimsenin asla kavrayamayacağından öylesine emindi ki. Konuşması şimdi dikkatliydi, ipin üstünde yürür gibi. Buraya bir cinayete tanıklık etmek için geldiniz, öyle değil mi? Tahir Bey'in sözleri Veysel'i tedirgin etmeye yetmişti. Ona göre, bana göre de her cinayetin bir katile gereksinimi olurdu. Veysel işte o katili aramak için harekete geçecekti. Tahir Bey küçümsemenin başlattığı tebessümü dudaklarının hızlı bir hareketiyle sükunete dönüştürerek Veysel'i yatıştırdı. Ama zaten ülkemizin son 35 yılı bir anlamda cinayetler tarihi değil mi? Sorunlarımızı asarak, asamazsak öldürerek çözmeye iyice alıştık. Ona hak vermemek mümkün değildi. Başımı salladım. Ama düşmanlarının onu öldürmeyi düşünmelerini de anlıyordum. Çok tehlikeliydi. Çünkü insandan öte salt düşünceydi. O sırada kapı açıldı. Yeni ziyaretçiler vardı. Asıl konuya gelemedik dedi Tahir Bey çabucak. Kendini toparlamıştı. Şimdi gidin, ben sizi çağıracağım yakında. Veysel'i izleyerek yaratılış anının kutsal karanlığını görmüş adamın çekim kuvvetinden uzaklaştım. Kapıya varınca tekrar ona baktım. Hedefe yöneltilmiş oka benziyordu. Uzak ama öldürücü. Birden Tanrı'ya inancın şeytanı da kapsadığını fark ettim. Sanıldığının tersine Tanrı ile şeytanın zıtlığı eşsiz bir uyumdu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 175.